Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 23 ayrımdan oluşmaktadır.
Ateşten Gömlek, Halide Edip adı var.
Ayrım 1.
Özgür Yayın Evi, 6. basım, Mayıs 2001. Okuyan Ayben Çelik. 75 yıl boyunca okunmuş, sevilmiş, çok etkilenilmiş bu roman, yalnızca anlatımının ateşi, hummasıyla değil, anlattıklarıyla da bugün yeniden anlam kazanıyor. Biz 75 yıl sonra Ateşten Gömleği yeniden gereksiniyoruz. Doğu ve Batı kültürlerinin sentezine ulaşabilmiş Halide Edip, efsanevi konuşmacısı olduğu Sultanahmet mitinginde hükümetlerin düşman, milletlerin dost olduğunu söylemişti. Geçen onca zaman onun sözünü ne yazık ki doğrulamaya devam ediyor, hükümetleri bir türlü ferdin ezeli hürriyet mücadelesinde fertlere dost kılamıyor. Belki bu yüzden ferdin sırtında hala ateşten gömlekler var. Selim İleri. Sunuş. Halide Edip Adıvar'ın en çok sevilen ve okunan eseri Ateşten Gömlek, ilk olarak 1922 yılının Haziran ayında İkdam Gazetesi'nde yayımlanmaya başlamıştır. Eserin bu ilk yayımı gazetenin ikinci sayfasında günlük tefrikalar halinde 11 Ağustos 1922'ye kadar sürmüş ve ertesi yılda kitap olarak eski harflerle yayımlanmıştır. Zamanın gazetecilik ve matbaacılık teknikleri sebebiyle eserin bu ilk yayımında bazı basım hataları, teknik aksamaları olmuştur. Hatta ikdamdaki yayımında belki de devrin siyasi şartlarından dolayı metnin bazı kısımları eksiktir. Bu iki esas ama bir takım hataları da beraberinde bulunduran yayımı takip eden bugüne kadar yapılmış yeni harfli basımlar, eski harfli baskıların hatalarını sürdürmüşler, hatta bu hata ve eksikliklere yenilerini de eklemişlerdir. Eksik, hatalı ve yanlış yayımlanmış bir kitap okumayı hiçbir okuyucu hak etmez. Üstelik hatalar normal okuyucuya olduğu kadar eser üzerinde yapılacak eleştirel çalışmaları da olumsuz yönde etkiler. Biz bütün eserleri serisinin birinci kitabı olan Mor Salkımlı Evde olduğu gibi metni ilk yayımından başlayarak bu hatalardan kurtarmaya, aynı zamanda da yazarın özgün dilini ve üslubunu korumaya çalıştık. Bu sebeple metni sadeleştirmedik, ancak anlaşılması günümüz okuru için zor olan kelimelerin anlamlarını aynı sayfanın hemen altında verdik. Ayrıca metinde geçen bazı şahıs, yer, eser isimleri gibi konularda da kısa açıklamalar koyduk. Böylece Ateşten Gömlek, Özgür Yayınları'ndaki bütün eserleri serisinin ikinci kitabı olarak ilk yayımından 75 yıl sonra tekrar ama yeni bir çalışmayla okuyucusuna kavuşmuş oluyor. Sakarya Ordusu'na. Yakup Kadri Bey'e açık mektup. Yakup Kadri Bey'e. Anadolu'nun yalçın kayalar gibi insanın kafasına, suratına, adeta maddi bir acı ile çarpan hayatına girdiğim zaman onu yadırgamamıştım. Göçmüş bir harabe ile kanlar içinde doğan taze şeyi bu emsalsiz ve ıssız dekor içinde göreceğimi biliyor gibiydim. Bana öyle geldi ki millet de ben de hep bugünü hazırlamak için geçirdiğimiz şeyleri geçirmişiz ve mazinin hep bugünü anlayan bir manası varmış. Yalnız bu duyduğum şeylerin en renksiz gölgelerini bile sanata sokmaya ne arzum ne de kabiliyetim vardı. Dağının, çölünün, ovasının, mustarip insanlarının hepsinin içindeki Anadolu damarlarımda daraban ediyordu. Sanatın teyit eden, küçük parçalara ayıran fırçasının, sazının, kaleminin bu sahneyi verebileceğine kail değildim. Sanat idealimin burada gök ile yer kadar kabiliyetimden yüksek olduğunu gördüm. Küçük sanatımla Anadolu'yu resmetmekten feragat ettim. Belki sanat namına isabet etmiştim. Böyle bir zamanda siz Anadolu'ya geldiniz. Anadolu hayli buhranlı günler geçiriyordu. Anadolu harekatının hilkat günlerindeki ruhların izdihamı, ihtilacı ve ailesi artık geçmiş gibiydi. Havada daha mütekamil ve müşkül bir ihtilal ve harp kokusu vardı. Bununla beraber siz eski günleri sezmiş olacaksınız ki, birdenbire bütün bu isimsiz şeyleri bir cümle içinde topladınız ve bana dediniz ki, ben Ateşten Gömlek isminde bir Anadolu romanı yazacağım. Ben biraz sizi arkadaşça tazip için, ben de bir ateşten gömlek yazacağım dedim. Siz yarı ciddi, yarı şaka, yapmayınız, başka roman ismi yok mu dediniz. Ben ondan sonra Anadolu'ya bakarken, Anadolu'yu hissederken sadece ateşten gömlek diyorum. Sizin bu kadar muvaffakiyetle bulduğunuz ismi almayı düşünemeyecek kadar dürüst bir meslektaşım. Yalnız sizin odam altındaki küçük odaya çekilip de ateşten gömleği yazdığınız zamanlar bende bir çocuk tecessüsü uyanıyordu. Biliyordum ki bütün eserleriniz gibi bunu da içinize bakarak içinizden yazıyorsunuz. Bütün hayatı kendi kuvvetinizin umkunu kazıyarak çıkarıyorsunuz. Binaenaleyh sizin ateşten gömleği taşıyanlar benimkiler değildir. Sakarya ve orada hayatı bana roman yazmayı hayalen bile unutturmuş, beni almış götürmüştü. Sakarya arkadaşlarımın basit fakat ilahi meşakkatlerini ben de onlar kadar sade görüyor, Türk gençliğinin bu şaheserini bütün güneş ve gölgesi içinde seyretmek saadetini kâfi addediyordum. Ankara'ya uzun bir izinle döndüğüm günlerde birdenbire eski zamanların roman yazmak hummasına tutuldum. Karşıma birdenbire çıkan peyamiler, ihsanlar, Ayşeler bir çocuk ısrarıyla hikayelerini ateşten gömlekliyorlardı. Bu anıt çocuklara bu ismi kullanmak doğru olamayacağını o kadar söyledim, o kadar başka isimler buldum, beni dinlemediler. İnsan romanına koyduğu insan timsallerinin elinde esir olduğunu benim kadar siz de bilirsiniz. Biz onların yüzünü, ruhunu, hayatını biraz seçilir çizgilerle hazırlar hazırlamaz insanın elinden çıkıyorlar, istediklerini söylüyorlar ve yapıyorlar. Bunlara lakırdı anlatamayınca yapılacak şey bu romanı kağıt üzerine koymaktan sarfınaz etmekti. Sanat hayatının en hakim ve heyecanlı bir emri bütün tabiat ve hilkat kendini ifade etmek isteyen kuvvetlerin inkişafından başka bir şey değildi ki. Rodin'in en mükemmel mermer heykelini yaparken duyduğu güzel heyecanı topraktan bebek yoğuran çocuk da duymuyor mu? Ben de eskiden itaate alıştığım bu kuvvete bir daha mağlup oldum. Çocuk gibi oturdum. İki ay emsalsiz bir heyecan içinde esrarları tunçtan olan insanları çamurdan yoğurdum. İhtilal ve isyan günlerinden beri koza, kurt, kelebek devirleri tetkik eden mahlukat gibi Sakarya silah arkadaşlarımın ateşten gömlekte birkaç solgun aksini İstanbul, ihtilal ve ordu günlerinden alıp kağıt üstüne koymaya çalıştım. İstediğim gibi olmadığı için silah arkadaşlarımdan af dilemek isterdim. Bizi onlar ilham ettiler. Daha doğrusu Karadağ muhaberesinden dağın ortasında ismini hiçbir zaman bilemeyeceğim Yağız adlı bir zabitin dumanlar içinde kaybolup meydana çıkışı bana kocaman bir kalp hikayesi tahayyül ettirdi. Eser Sakarya'nındır. Fena olabilir. Fakat benim sanatımın yapabileceği en iyi şeydir. İnsan en çok sevdiklerine ancak en iyi yapabileceği şeyi verebiliyor. Size de bu kadar Anadolu'ya yakışan ve kendi başına bir şaheser olan isim için teşekkür etmek ve sizden af dilemek isterim. Yakup Kadri Bey, ismin kudreti eserden kahve olması benim kabahatim değildir. Benim ateşten gömleği her zaman söndürüp bir tarafa atmazsa Türk romanları arasında iki tane ateşten gömlek olacak. Belki 50 sene sonra bir kütüphane rafında yan yana oturacak olan bu iki kitap Hans Andersen'ın masallarındaki gibi belki dile gelir birbirlerine geçmiş günleri söylerler. Kim bilir o uzak Ati'de Türk gençliğinin sırtındaki ateşten gömlek ne kadar bizimkilerden başka olacaktır. Halide Edip. Cemal İhsan. Hikayemin başladığı ana kadar silik, cansız bir hariciye memur idim. Yazdığım hikaye benden ziyade sevdiğim insanların hayatına aittir. Fakat ben de onların arasında yaşıyorum ve kendi hayatım onların hikayesiyle başlıyor. Onun için kendimi de bazen bu ateş ve kan hikayesine karıştırmaktan korkarak başlıyorum. Daire ve sararmış kağıt kokan hüviyetimi bu sıcak kırmızı kanlarla yıkadım ve artık ona tabi olmam zannediyorum. Muvaffak olur muyum bilmem. Şunu da itiraf ederim ki kalbimin dertlerini, talihsiz başımın sergüzeştlerini anlatmak için yanıyorum. Fakat bu romanda ben yeryüzündekileri alakadar edecek insanlardan bahsedeceğim. Ben daha daimi bir dert ortağı istiyorum. Benim dünya seyahatim artık fazla uzamayacak. Vasıl olacağım yerde kendimden bahsedecek bir ruh bulmak isterdim. Ahirete ve ahirette ruhlar olduğuna inanan basit bir adamım. Elbet mezar hudutlarından ötede mütekabilen dertlerini anlatacak benim gibi saftil bir varlık vardır. Şimdi Ankara Cebeci Hastanesi'nin küçük bir odasından dışarıya bakıyorum. Uzun sarı toprak yığınları yükselerek alçalarak nihayetsiz uzanıyor. Fakat arkasında öyle kızıl bir gök var ki her şeye cayip bir surette kızıl galiba onun kanı. Ah bunu böyle düşünmemek lazım. Doktor ne dedi? Başımdaki kurşun bende hayalat yapıyormuş. Çıkarırız diyorum. Beyaz gömleğinin kollarına ciddi ciddi bakıyor. Bacaklarımı keseli daha kaç ay oldu. Yatağımın alt tarafı gülünç bir surette boş. Kurşun çıkarsa kafamda boşalır diye mi çıkarmıyorlar? Ne bileyim. Belki başımdakileri çıkarıp beni yalnız bırakmamak için kafamdaki kurşuna dokunmuyorlar. Bazen başım çok ağrırsa doktor, bir ay sonra ameliyat yaparım diyor. Şimdi İstanbul'a, ailene yaz diye ısrar ediyor. Ne yazayım? İstanbul'dakileri unutmuş gibiyim. Orada esmer, ince yüzlü, saçları gergin, bir türlü ihtiyar olmayan bir anam var. O da beni bu sergüzeşte atılırken reddetti. Sergüzeş mi dedim? O halde başımdan geçenlerin hepsi doğru. Belki de bazıları değil. Fakat ne zararı var? Belki de bu hikayenin ortasında başım bunalacak. Ben buradan başka bir dünyaya geçeceğim. Onun da zararı yok. Başlamak istiyorum. Başlamak için yanıyorum. Fakat nereden? Yemek yemeden yemiş yemek isteyen çocuklar gibi hep sonunu söylemek istiyorum. Ya başım boşalırsa? Cemal'in geldiği gün, annemin Bulgarlar mütareke yaptılar dediği gün hikayenin ilk satırı teressüm etti. Bu beni neden bu kadar rahatsız etti? Bulgar müterakesi niçin beni bu kadar sızlandırdı bilmiyorum. Yalnız annemin alafranga salonunda eşyanın yerini bozacak kadar yerimi değiştirdim. Dolaştım. Annem bundan başka da bir şey söylemek istiyordu. Dinlemedim. Hoş, mütareke sulh istemiyor değilim. Esasen bütün milletlerin kudurmuş gibi boğaz boğaza milyonlarca insanı parçalamalarının manasız buluyordum. Hele bizim harbe girmemiz bütün canımı sıkmıştı. Fakat uzun harp seneleri bende yeni bir his yapmadı. Birkaç defa resmi işler için Almanya'ya gittim geldim. Harp siyasi kağıt yığınlarını çoğalttı. O kadar. Hayli sefalet, açlık filan da oldu. Fakat biz bunu duymadık. Annem İzmirli zengin bir ailenin İstanbul'da büyümüş bir kızıdır. Hala çiftliklerinden para gelir. İhtiyatlarımın hiçbiri harple bozulmadı. Şimdi hikayemden ayrıca annemi düşünüyordum. Yaşlı, alafranga, zeki bir Şişli hanımı. Allah'ım o Şişli Büyükada arasında ne dedikodu ne kukla oyunları olur. Hepsi annemin salonunda başlamasa bile onun salonundan intişar eder. Ne alafranga efendiler ne sürmeli gözlü, sinirli, süslü hanımlar gelir gider. Annem benim Bulgar mütarekesini dinlemediğimi görünce somurtkan sigarasını yaktı. Koltukta dargın ve çatkın yerleşti. Ben çıngırağı çaldım, Katina'ya da bir kahve ısmarladım. Bir yaldızlı sigara da ben yaktım. Müziç bir diş ağrısından birdenbire kurtulmuş bir adam sevinci duydum. Ve o zaman Katina kahveyle beraber Cemal'in geldiğini haber verdi. Evet, annem mütareke lakırdısından sonra onu söylemek istiyordu galiba. Neme lazım? Alman imparatoru gelse sigaramın verdiği sükunu bozamaz. Cemal annemin amcasının oğludur. Harbi umumide zabitti. Dünyayı dolaştı. Galiba birçok da yaralandı, durdu. Fakat o yaralı geldiği zaman ben ya Almanya'daydım yahut da alakadar olmadım. Cemal'i asıl kız kardeşinden dolayı hatırımda tutuyordum. Galiba 12 sene oluyor. Annem beni evlendirmek istedi ve o kızı İstanbul'a davet etti. Aman ya Rabbim, adı Ayşe olan İzmirli bir kız. Çantamı topladım, Avrupa'ya kaçtım. Bereket versin meşrutiyet olmuştu da bu firar kolay oldu. 6 ay sonra babamın akrabalarından Mukbil Bey isminde bir adamla evlendiğini ve İzmir'e döndüğünü haber aldım ve ancak o zaman döndüm. Annem bu kaçtığım servet için beni çok aptal buldu. Fakat o da vilayet alaturkalığından çok müteneffir olduğu için çabuk unuttu. Beni manşonlu, yüksek ökçeli, şişli küçük hanımlarıyla evlendirmeye uğraştı. Bugünlerde geldi geçti. O zaman 24 yaşındaydım. Şimdi 36'sında orta yaşlı bir adamım. Cemal'in geldiği zaman kız kardeşine herhalde senelerden beri evli ve çok genç olmayan bir kadın diye düşünüyordum. Mukbil Bey hariciyeyi bırakmış, karısının çiftliğine çekilmişti. Son senelerde ismi üzüm, incir ticareti, vagon, koli ve daha bilmem ne gibi kelimelerle beraber anılıyordu. Cemal annemin elini öptü. Ben en suni tavrımla onu selamlayacaktım. Fakat o katı elleriyle benim pomat kokan yüzüklü elimi öyle bir sıktı ki ister istemez bu vilayetli yeğenin yüzüne gözlerimi açarak bakmaya mecbur oldum. Başım karışıyor. Bugün artık yazamayacağım.
Ayrım sonu.